Ayrım 45.
Sayfa 445. Bu arada Engels özenle Paris'teki Haziran olaylarını inceliyordu. İşçilerin yenilgisini büyük ölçüde hükümet askerlerinin güç üstünlüğü belirledi diye yazdı Engels. Sokak çatışmalarını askeri açıdan ele alarak ayaklanmacıların yaptığı en önemli hatayı gösterdi. Halk çok engin gönüllü diye yazdı. Kavanyak'ın askerlerinin roketlerine ve obüs toplarına karşı toplu bina yakmalarıyla karşılık vermeliydi. Engels askeri sorunlarla daima ilgilenmişti. Haziran trajedisi ona ayaklanma durumunda nasıl mücadele edileceğini ve sınıf mücadelesinde taktik ve strateji ilişkisinin ne olacağını öğretiyordu. Prusya hükümeti de Ren bölgesindeki herhangi bir işçi kalkışmasının kendi hakimiyeti bakımından nasıl bir tehdit oluşturduğunu anlamıştı. Ren bölgesinin merkez kenti Köln'de başında Marx ve Engels'in olduğu Komünistler Birliği'nin merkez bürosu vardı. Bu birlik çok güçlü bir silaha sahipti. Şimdiye dek dünyanın hiç görmediği ünlü bir gazete. Yeni Ren gazetesi çok yönlü ve akıllı bir yayın politikası izliyordu. Marx ve Engels, alaycı eleştirinin ve neşenin tartışılmaz bir güce sahip olduğunu biliyorlardı. Gazeteden çıkan ses kah ciddi, kah öfkeli, kah alaycıydı. Şiirsel bir söylemi olan düz yazılarda, yergili fıkralarda, dünyada ve özellikle Almanya'da gerçekleşen tüm olayların derin bir bilimsel analizi yer alıyordu. Marx'ın, Engels'in, Wolff'un ve çeşitli şehirlerde bulunan çok sayıdaki muhabirin kapsamlı yazılarının yanı sıra Freiligrat ve Wert'in şiirleri de Yeni Ren gazetesini süslüyordu. Georg Wert gazeteye maceraları okuru çok güldüren yalancı bir asılzade ve mevki düşkünü von Schnapanski hakkında yergili bir şiir yazdı. Wert tasvir ettiği bu tiple devrimin 100 yıllık düşmanlarının, Junkerlerin, milliyetçilerin ve liberalizm taslayan burjuvalarla gericilerin kusursuz bir eleştirisini yapmıştı. Okuyucular şiirde sözü edilen kahramanı hemen Frankfurt Meclisi'ndeki gerici temsilci Prens Lichnowsky ile özdeşleştirdiler. Bir seferinde Wert pencereye yaslanıp bir şiir okumuş. Şiir orada bulunanlar tarafından beğenilince bir sonraki sayıda yayınlanmıştı. Bu sabah yolculuk ediyordum Düsseldorf'a ben. Kuşette vardı müthiş bir arkadaş. O Yeni Ren gazetesine küfürler etti. Mesleği devlet danışmanlığıydı. Orada redaktörler var, her tür ayak takımı. Hepsi de insan kılıklı şeytanlar. Korkuları yok Tanrı'dan, korkuları yok hatta Zweifel'den, yüksek yargıçtan. Her kötülüğe düşünmüşler çare, yararından hiç kuşku yok. Kıpkızıl bir cumhuriyette bütün insanlara eşit nimet. Onlar bütün dünyayı parçalayacaklar bir anda 100 milyon parçaya. Kesecekler toprağı, ovaları ve otları ve hatta denizdeki dalgaları. Eşit bir parçacık olacak o zaman her serseri ve haydut için. En yağlı lokmayı yutacaklar Yeni Ren gazetesindekiler. Danışman sustu, kapattı ağzını. Ben dinliyordum neredeyse hayranlıkla. Karışık zamanımızda siz eğitimli bir insana benziyorsunuz. Bu sohbet zevkliydi benim için ve düşünceler son derece ilginç. Ama bilmelisiniz ki ben de o redaktörlerdenim Yeni Ren gazetesinin. Devlet yetkilileri Yeni Ren gazetesini öylesine tehlikeli bir devrimci kale olarak görüyorlardı ki, daha Temmuz ayında hakkında dava açıldı. Gazetenin ilk sayısının yayınlanmasının üstünden 1,5 aydan az bir süre geçmişti ki, Köln'de tutuklamalar başladı. Gazete bunu hemen okuyucularına bildirince, polis gazete bürosunda arama yaparak karşılık verdi. Jandarmalar bütün dolapların ve masaların çekmecelerini boşalttılar, binlerce kağıt yerlere saçıldı. Polis bir yığın yazı, rapor, şiir ve makale arasında tutuklanmalar başlığını taşıyan yazıyı buldu. Onları çok rencide eden bu imzasız yazının sahibini bulabilmek için polis kanter içinde el yazılarını karşılaştırıyordu. Marx, Engels, Dronke ve aynı zamanda gazetenin yayıncısı Korf da sorgulandı. Hepsi de yazının sorumlusunu söylemeyi kesinlikle reddetti. Sonuçta 11 matbaa işçisi şahit olarak karakola götürüldü. Birkaç gün sonra Marx, Yeni Ren gazetesinde açılan dava ile ilgili yazdığı yazıda şöyle diyordu. Okuyucuların dikkatini çekeriz ki, aynı baskılar aynı anda çeşitli yerlerde başladı. Köln'de, Düsseldorf'ta, Koblenz'te. Korkunç rastlantılar zinciri. Aradan birkaç gün geçince Marx tutuklanmalar yazısı ile ilgili olarak yeniden sorguya çekildi. Jenny, çocuklar ve Lenschen, Köln'de sığınma yurtlarındaki gibi basit ve ucuz mobilya ile döşeli küçük bir evde kalıyorlardı. Gerekirse hemen yola çıkabilecek durumdaydılar. Ailenin mütevazi eşyaları hala sepetlerde açılmamış bir halde duruyordu. Çok sayıdaki kitap ve dokümanlar bile düzenlenmemişti. Karl genellikle işinden ayrılıp eve gelemiyordu. Uğrayabildiğinde ise çok kısa bir süre kalıyor, bu yüzden eve gelişi çok büyük bir sevinçle karşılanıyordu. Çocuklar kıskançlıkla birbirlerine itip Karl'ın dizlerine tırmanıyor ya da sürekli onun peşinde dolaşıyorlardı. Hava karardığında da gidip uyumayı reddederek babaları onları kendi elleriyle yatırıp başlarında masal anlatıncaya kadar kapris yapıyorlardı. Lenschen, Karl'ın en sevdiği yemekleri, acı soslu et, kaymaklı tatlı ve koyu kahve, hazırlarken ve sağa sola koşuştururken, Jenny o yokken ailede olup bitenleri ayrıntılarıyla aktarırdı. Ama Karl genellikle büroya dönmek ya da başka işlerle ilgilenmek için acele ederdi. Onu mutlaka geçiren Jenny ile bir zamanlar Trier'de olduğu gibi yine birbirlerine aşık yan yana yürürlerdi. Karşılaştıkları herkes ne kadar mutlular diye geçirirdi aklından. Ağustos'ta Köln'de Demokratların 1. Ren Kongresi gerçekleşti. Bu kongreye 17 örgütün temsilcisi katıldı. Oturumlar arasındaki molada düzgün tıraşlı, özenle düzeltilmiş küçük bıyığı olan uzun boylu, yakışıklı genç bir adam Marx'a yaklaştı. Doktor Marx, elinizi sıkma şerefine ulaşmayı uzun süredir bekliyordum diye başladı. Kendine ve konuşmasına hayran olduğu göze çarpıyordu. Siz herhalde hakkımda bir şeyler duymuşsunuzdur. Ben Düsseldorf'taki Demokratik Birliği yönetiyorum. Adım Ferdinand Lassalle. Karl ilgisini gizlemedi ve hızla elini sıkarak yanıt verdi. Ama henüz çok gençmişsiniz dedi hayretle. 23 yaşındayım. Bir mücadelecinin en güzel çağı. Tanıştığımıza sevindim. Duyduğum kadarıyla Düsseldorf'ta hiç boşa zaman harcamıyormuşsunuz. Devrimci demokratik faaliyetlerinizde burjuvaziye değil de işçilere dayanmakla iyi de yapıyorsunuz. Burjuvazi kötü bir destek verdi. Paris'i anımsayın. Lassalle, Marx'a Prenses Hatzfeld'in boşanma davasıyla ne kadar çok zaman kaybettiğini anlatmak için sabırsızlanıyordu. Bu davayı sürdürmekteki ısrarınızı Yeni Ren gazetesine yazmıştık diye yanıt verdi Marx. Benim faaliyetlerim çok yönlüdür. Sosyal çalışmalarım ve hukukla uğraşım dışında en kısa zamanda Heraklitos hakkında bir kitap yazma tasarım var. Bu işe henüz başladım ama alışkanlıklarım arasında herhangi bir şeyi yarıda bırakmak yoktur. Dünyadaki her şeyin sürekli değişim halinde olduğu gibi devrimci bir düşünceyi ilk olarak dile getirmeyi başaran eski düşünür hakkında yazmak istiyorum. Marx gözlerini kısarak Lassalle'i inceledi. Bütün bunlar övgüye değer. Böyle bir konuyla ilgilenmek cüret ister dedi. Lassalle şık bir jestle kıvırcık saçlarını arkaya doğru savurarak Marx'ın manevi gücünü abartılı sözcüklerle övmeye koyuldu. Övülmekten hoşlanmayan, bunda iğrenç bulduğu bir yağcılık ve ciddiyetsizlik sezen Marx'ın alnında, Rembrandt'ın da bir yüz için çok önemli bulduğu, iki kaşının arasındaki güçlü bir iradeye ve önseziye işaret eden çizgi, Son yıllarda Marx'ın yüzündeki bu kırışık iyice belirginleşmişti, derinleşti, gözleri sinirli bir şekilde kısıldı. LaSalle, Marx'ın kızdığını fark edince akıllıca bir manevrayla konuşmayı Düsseldorf'taki demokratik birliğin faaliyetlerine yöneltti. Ferdinand LaSalle, Köln'de kaldığı birkaç gün süresince sürekli olarak Marx'la görüşme olanağını kolluyordu. Ama Karl, LaSalle'le tanıştığı ilk günde kapıldığı o ikircikli duygudan az bir sempati ve bununla birlikte belirgin bir antipati kurtulamadı. Mükemmel bir eğitim görmüş, sivri zekalı LaSalle, son derece hareketli, konuşkan, etkileyici düzeyde faaldi. Oldukça sıra dışıydı. Prenses Sophie von Hatzfeld'in olaylı boşanma davasından dolayı LaSalle, Almanya'nın her köşesinde iyi tanınıyordu. Dava 2 yıldır başarıyla sürmekteydi. LaSalle, prensesle Berlin'de karşılaşmıştı. Despot kocası tarafından çocuğu alınan ve neredeyse tamamen parasız bırakılan prenses bu dönemde çaresiz durumdaydı. Yardım aramaları sonuçsuz kalmıştı. Feodal saray çevrelerinden bir kadının mahkemeye başvurması sadece baskı altında tutulma değil, aynı zamanda da baştan bir yenilgi anlamına geliyordu. Yüz yüze geldiği insanlar tarafından incitilmiş, yalnız bırakılmış Sophie von Hatzfeld'in kaderi, 21 yaşını henüz bitirmiş olan delikanlıyı derinden sarstı. Hukukçu değildi ama çocukluğundan bu yana öylesine nefret ettiği kastla kapışma düşüncesi hayal gücünü harekete geçirmişti. LaSalle'a göre prenses sadece kocasının değil, aynı zamanda doğuştan ait olduğu saray aristokrasisinin de kurbanıydı. Prensesin özgürlüğüne ve annelik haklarına kavuşmasını amaçlayan dava politik bir olay haline gelmeliydi. Küçüklüğünden beri mücadele etmeyi seven LaSalle, şan şöhret düşkünüydü ve abartıdan da hoşlanıyordu. 14 yaşındaki Ferdinand, ailesinin yanında bolluk içinde bir hayat sürme olanağı varken, devrimci faaliyetlere ilgi duymasına ve mazlum olmayı seçmesine kızan babasına yanıt olarak şöyle yazmıştı. Eğer herkes böyle düşünseydi, eğer herkes böyle korkak olsaydı kim mücadele ederdi? Ben neden mazlum olmalıyım? Çünkü içimdeki tanrısal ses beni mücadeleye çağırıyor. Çünkü ben bir kutsal amaç için mücadele edebilir ve acı çekebilirim. Kısacası, çünkü başka türlü yapamam. Genç LaSalle daha küçük yaştayken başka bir şeyi de düşünüyordu. Devrimci demokrat, cumhuriyetçi görüşlere sahip olmama karşın hissediyorum ki Schiller'in fiyaskosundaki Labi'nin yerinde olsaydım onun gibi yapardım ve Cenova'nın en saygın vatandaşı rolünü oynamakla yetinmezdim. Bu durumda eğer olayı daha iyi incelersek benim doğrudan bir egoist olduğum ortaya çıkacaktır. Bir prens ya da grandük olarak dünyaya gelseydim, ruhen ve bedenen soylu olacaktım ama sıradan bir burjuvanın oğlu olduğumdan dolayı demokrat olacağım. Paris'ten, özgürlüğün sığınağından, grandük gibi tüm halklara sesleneceğim ve tüm hanedanlar korkudan tir tir titriyecekler ve anlayacaklar ki son saatlerini yaşıyorlar. Ama ben yoluma ne engeller çıkarmadım ki? Düşmanlarım kaçan tüccarlara nasıl da zulüm edecekler. Satıcı, arşın şövalyesi diye homurdanacaklar her köşeden. Ama tahtla birlikte kazancın sonu gelecek ve o zaman satıcı onlarla öyle bir dille konuşacak ki dillerini yutacaklar. Kendini gösterme olanağı bulduğuna sevinen LaSalle, hiç düşünmeden Prenses Hatzfeld'in boşanma davasını üstlenerek faaliyete geçti. Prusya hukukunun bütün inceliklerini, kurnazlıklarını kısa sürede öğrendi ve olağanüstü bir beceriyle güçlü, zengin Prens Hatzfeld'e savaş açtı. İncinmiş aristokrat kadının haklarını savunmak, ona devrim için bir önem taşıyormuş gibi gelse de, bu sıradan, üstelik oldukça pis, mal mülk paylaşmak için sürdürülen bir boşanma davasıydı. Bu davayı kah yüksek sosyetedeki skandallar, kah hesaplı pazarlıklar eşlik etti. Prens Hatzfeld'in sevgilisinden İçinde ona verilecek mal mülk hakkındaki belgenin saklandığı kutu çalındığında epey bir patırtı koptu. Bu olay Mart devriminin yapıldığı günlerde gerçekleşmişti ve kutunun çalınmasında rol oynayanlar cezadan kurtuldular. Ama prens vazgeçmek istemedi. Von Hatzfeld, Lasalle'ı hırsızlığa teşvikle suçladı ve hizmetçisini satın alarak dava açtı. Bu iddia ile ilgili davaya 1848 yılının Ağustos ayında bakıldı. Lasalle savunmasını kendi üstlendi. Konuşması 6 saat sürdü. Lasalle kazandı ve dava ona büyük bir ün getirdi. Savunmasında kendisine has o abartma yeteneğiyle zavallı prensesi sömürülen proletaryaya benzetiyordu. Mahkeme salonundan eve dönerken kalabalık bir meraklı topluluğu Lasalle sevinç çığlıklarıyla selamlıyordu. Lasalle Köln'e çok sıkı uğramaya başladı. Bu ziyaretleri sırasında Karl'la yakınlaşmayı da başardı. Ona her tür yardımda bulunmaya çalışıp duyduğu derin saygıyı her fırsatta sergileyerek senli benli oldu. Ama kelimenin gerçek anlamıyla asla dost olamadılar ve olamazlardı da. Marx, Lasalle'i gördüğünde içgüdüsel olarak temkinli davranmaktaydı ve dışarıdan hemen fark edilmese de araya ciddi bir mesafe koyuyordu. Alçak gönüllülükten yoksun genç adamın böbürlenmesi, onursuz kibri, hedefe ulaşmak için her yolu meşru görmesi ona itici geliyordu. Karl Heine'nin Lasalle için yaptığı, kendisinin de çok isabetli bulduğu değerlendirmeyi hatırlıyordu. Lasalle, şimdiye kadar gördüğüm en ciddi eğitim seviyesini, en geniş bilgiyi ve en kıvrak zekayı diye yazıyordu şair. Büyük bir irade gücüyle, öylesine bir pratik beceriyle birleştiriyor ki, elimde olmadan şaşıp kalıyorum. Lasalle, yeni zamanın gerçek bir oğlu. Bu yeni zaman, bizim büyük bir içtenlikle yetindiğimiz ve övündüğümüz bir zamanların o özveri ve alçak gönüllülüğünü tanımak bile istemiyor. Bu yeni nesil her şeyin tadını çıkarmak istiyor, açıkça kendini göstermek istiyor. Şair Ferdinand Freiligrat, Brüksel'den Londra'ya gitmişti. Şubat devrimine dek orada bir ticarethanede memur olarak çalıştı ama iki yakasını bir araya zor getiriyordu. Bu yükü daha fazla taşıyacak gücü kalmadığı için ailesiyle birlikte Amerika'ya gitmeye karar verdi. Eski dostu, bu deniz aşırı ülkenin dahisi Longfellow, onu ısrarla davet ediyordu. Ama Paris'te patlayan devrim fırtınası, Freiligrat'ın düşüncesini tamamen değiştirdi. Hemen Almanya'ya döndü ve uzun süredir beklediği sürekli yazma-yaratma dönemi başladı. Çoktan olgunlaşan yeteneği, kendisini yeni, olağanüstü bir güçle gösterdi. Bir zamanlar sanatta apolitikliği savunan şair, şimdi devrimin bir askeri ve ozanı olarak alnı açık konuşuyordu. Şiirlerindeki politik tema onların sanatsal önemini arttırmaktaydı. Aynı 1848 yılında Freiligrat, kraliyet iktidarına karşı silahlı ayaklanmayı kışkırtmakla suçlandı. Düsseldorf'ta yargılandı. Dava sırasında yiğitçe bir tutum sergiledi. Şairin lehine verilen mahkeme kararı da salonda bulunanların sevinç çığlıkları arasında okundu. Marx kolay kolay herkesle dost olmazdı. Sadece az sayıda kişi onun güvenini ve bağlılığını tam olarak kazanmakla övünebilirdi. Ama gerçek bir dostluk söz konusu olduğunda Marx sonuna dek sadıktı. Ortak dava ve hedefleri olmayan, sözde kalan dostluğu kabul etmeyen Karl, kendisini dostlarından da sorumlu tutuyordu. Onlarla her şeyini paylaşıyor, başarılarına seviniyor, onlar için hiç düşünmeden mücadeleye atılıyordu. Karl, Freiligrat'la hiç kimseyle olmadığı kadar gurur duyuyordu. Şairin edebi yaratıcılığı ve devrimci faaliyetleri, demokratik hareket açısından tartışılmaz bir önem taşımaktaydı. O gerçek bir devrimci ve tümüyle dürüst bir insan. Böyle bir övgüyü çok az sayıdaki insan için yapabilirim diye yazmıştı Karl Weidemeyer'e. Ve devamında şairlerin şiir yazabilmek için çocuklar gibi övülmeye ihtiyaçları olduğunu hatırlatıp Freiligrat'a karşı iyi davranmasını da rica etmişti. Ağustos sonunda Marx Berlin ve Viyana'yı ziyaret etmeye karar verdi. Demokratik birliklerle, işçi birlikleriyle ilişkilerini güçlendirmek zorundaydı ve yöneticilerinden azgınlaşan karşı devrime kararlı bir tutumla mücadele yürütme sözü almalıydı. Karl yıllar önce bir delikanlıyken Trier'den Berlin'e geldiğinde bu kenti şu anda bulduğu gibi itici bulmuş, kötü izlenimler edinmişti. Sokaklarda kendini beğenmiş silahlı gerici birlikler dizlerini karınlarına değdirircesine tören adımlarıyla yürüyordu. Kibrit kutuları gibi tek düze, yan yana dizilmiş gri evler onmaz bir can sıkıntısı uyandırıyordu. Marx öğrencilik yıllarından hatırladığı Spargnapani lokantasında kremalı kahve içerek gazeteleri gözden geçirmeye başladı ve Yeni Prusya gazetesi dikkatini çekti. Kısa bir süre önce burada zengin toprak sahiplerinin kongresi toplanmıştı. Bu zenginler birkaç gün boyunca toprak ağalığının çıkarları doğrultusunda ateşli konuşmalar yapmışlardı. Yeni Prusya gazetesi bu Juncker parlamentosunun yayın organı durumundaydı. Luterci kilise, kraliyet çifti, hatta onu karşı devrimin dayanağı olarak gören Rusya hükümeti, her tür maddi ve manevi olanağı sağlayarak Yeni Prusya gazetesine kol kanat germekteydi. Marx gazetenin ilk sayfasında devrimci fikirlere ve devrimcilere karşı bir haçlı seferi başlatan bir yazı okudu. Yazarı Prusya Derneği'nin en etkin üyelerinden biri olan Bismarck adında genç ve başarılı bir subaydı. Prusya Derneği ise karşı devrimci örgütlenmeleri yönlendirebilen, onlardan yararlanabilen çok güçlü bir partiydi. Marx, eski Prusya saray çevresinin lideri General Gerlach'ın ve girişken kurnaz kraliçe Elizabeth'in, eski bir aristokrat ailenin temsilcisi olan Sarışın Dev'i kendi himayeleri altına aldığını biliyordu. Sarışın Dev, her fırsatta Prusya tahtına olan sadakatini, her türden reforma duyduğu kini, bir öküzünkine benzeyen hırsını sergiliyordu. Üstelik dış görünümü bir töton gibi gösterişliydi.